Ayrım 4.
Başımın derde girmesini istemiyordum. Yeniden hücreye dönmek kabus gibi geliyordu. Hele bugün her zamankinden fazla. Güyana doğru. Saint Martin Dere. Akşam Buton 3 paket Gloucester sigarası ile bir kağıt geçirdi. Kağıtta kelebek hakkında dostça duygularla buradan ayrılacağını biliyorum. Gardiyanların emrindeyim ama cezalandırılanların canını mümkün olduğu kadar az acıtmaya çalışıyorum. 9 çocuğum var. Bir an önce aftan faydalanmayı düşündüğüm için bu görevi kabul ettim. Tanrı'ya emanet ol. Başarılar. Hareket öbür gün yazılıydı. Gerçekten de ertesi gün bizleri 30'ar kişilik gruplar halinde disiplin bölümünün koridorlarına topladılar. Siyan şehrinden gelen hasta bakıcılar bizi tropikal hastalıklara karşı aşıladılar. Her birimize 3 ayrı aşı ve 2 litre süt düşüyordu. Dega yanımdaydı. Epey de düşünceliydi. Aşılandıktan sonra bizi hücreye atamayacaklarını bildiğimizden konuşma yasağına hiç aldırmıyorduk. Şehirden gelen hasta bakıcılar yüzünden bir şey yapamayan gardiyanların gözü önünde alçak sesle gevezelik ediyorduk. Dega bana, hepimizi birden götürecek kadar araba var mı acaba ellerinde diye sordu. Hiç sanmıyorum. Saint Martin dereye epey uzak. Günde 60 kişi taşısalar 10 gün sürer. Çünkü yalnız burada 600 kişi var. Önemli olan aşılanmamız, bu da listelerde bizim bulunduğumuzu, kısa süre sonra Güyana doğru yola çıkacağımızı gösterir. Cesaret Dega, yeni bir dönem başlıyor. Benim sana güvendiğim gibi sen de bana güven. Memnunlukla parıldayan gözlerle bana bakıp elini koluma koyarak tekrarlıyor. Anca beraber, kanca beraber kelebek. İlk yolculuğumuzla ilgili anlatılmaya değer bir şey yok. Yalnız arabanın içindeki bölmelerde boğulacak gibi oluyorduk. Gardiyanlar içeri hava girmesi için kapıları biraz aralamaya bile razı gelmediler. La Rochelle şehrine vardığımızda yol arkadaşlarımızdan ikisi boğularak ölmüş bulundu. Saint Martin Dere'de bir adadır. Karayla bu ada arasındaki yolu bir tekneyle aşmamız gerekiyordu. Rıhtıma yığılan avanaklar iki zavallı ölünün bulunmasına tanık oldular. Bize de herhangi bir düşmanlık belirtisi göstermediler. Jandarmalar bize ölü ya da diri eksiksiz teslim etmek zorunda bulunduklarından cesetleri bile gemiye yüklediler. Yol pek uzun sürmüyor ama biraz deniz havası alabildik. Dega'ya havada bir firar kokusu var dedim. Gülümsedi. Yanımızdaki Jilot, evet dedi, firar kokuyor. Ben 5 yıl önce kaçtığım yere dönüyorum. 10 yıl önce beni ele veren herifi gebertmek üzereyken enayi gibi enselendim. Birbirimize yakın durmaya bakalım. Çünkü Saint Martin Dere'de herkesi rastgele 10'ar kişilik gruplar halinde hücrelere koyacaklar. Jilot yanılıyordu. Oraya vardığımızda 2 kişiyle birlikte onun da adı okundu. Başka yere götürdüler. Üçü de Güyan'dan kaçıp Fransa'da yakalanan tutuklulardı ve ikinci kez kürek cehennemine gidiyorlardı. 10'ar kişilik gruplar halinde hücrede bizler için yeni bir bekleme dönemi başladı. Sigara içip konuşabiliyorduk. İyi de kayıntı çıkıyordu. Bu dönem özellikle paramızı içine koyduğumuz tüp yönünden tehlikeliydi. Nedeni bilinmeden birden çağrılıyor, çırılçıplak soyulup aranıyorduk. Tabanlara varana dek gövdenin en ufak girintisine çıkıntısına bakıyorlar, sonra da giysiler didik didik ediliyor ve ardından giyinin emri veriliyordu. Yeniden dönüyorduk geldiğimiz yere. Hücre, yemekhane ve sıraya girip saatlerce yürüdüğümüz avlu. Bir ki, bir ki. 150 kişilik sıralar halinde yürütülüyorduk. Oldukça uzun bir diziydi bu. Tahta pabuçlar takırdıyordu. Konuşmak yasaktı. Çıt çıkmayacaktı. Sonra dağılın emri duyuluyordu. Herkes yere çöküyor, bağlı bulunduğu toplumsal sınıfın meydana getirdiği topluluğa katılıyordu. En başta çevrenin adamları vardı. Bunların nereden geldiklerine bakılmazdı. Korsikalı, Marsilyalı, Toulouse'lu, Britanyalı, Parisli vesaire olabilirlerdi. İşlerinde bir tek Arheçli bile vardı. O da bendim. Arheçlileri sevindirecek bir şey daha söyleyeyim. 1800 kişilik tutuklu kalabalığında bizim oralılar 2 kişiydi. Karısını öldüren bir orman korucusuyla ben. Sonuç, Arheçliler namuslu kişilerdir. Diğer gruplar rastgele oluşuyordu. Çünkü içimizdeki bönlerin sayısı uyanıklardan çok daha fazlaydı. Beklemeyle geçen bu günlere inceleme gözetleme günleri adı da verilebilir. İnceden inceye gözetlendiğimiz de doğru. Bir öğlenden sonra kendimi güneşe verip oturduğum sıra yanıma biri geldi. Gözlüklü, ufak tefek ve zayıf bir adamdı. Nereli olduğunu çıkarmaya çalıştım ama birbirine benzeyen giysilerimizle bu işi başarmak çok güçtü. Kelebek sen misin? Çok belirgin bir Korsikalı ağzıyla konuşuyordu. Evet benim, ne istiyorsun? Kenefe gel dedi ve yürüdü gitti. Bak bu herif esaslı biri dedi Dega. Dağlarda iş gören bir haydut olduğu muhakkak. Senden ne isteyebilir ki? Anlayacağız bakalım. Avlunun ortasındaki keneflere yürüdüm ve işeme numarası yaptım. Adam yanımdaydı. Aynı işi görür gibiydi. Benden yana bakmadan Pascal Marta'nın eniştesiyim dedi. Beni görmeye geldiğinde bir şeye ihtiyacım olursa sana başvurmamı ve kendisinden selam götürmemi söyledi. Doğrusu Pascal dostumdur. Ne istiyorsun? Tüpü taşıyamaz oldum. Dizanterim var. Kime vereceğimi bilemiyorum. Çalınmasından ya da gardiyanların eline geçmesinden korkuyorum. Yalvarırım kelebek. Birkaç gün benim için taşı şunu. Ve benimkinden çok daha kalın bir tüp gösterdi. Benim de kıçımda tüp taşıyıp taşımadığımı öğrenmek istemesinden ve tuzak kurmasından korktum. İki tüp taşıyıp taşıyamayacağımı bilemediğimi söylesem durumu öğrenecekti. Bunun üzerine soğukkanlılıkla kendisinden sordum. Kaç para var içinde? 25 bin frank. Başka şey sormadan tertemiz olan tüpü aldım ve gözünün önünde bir adamın ikisini birden taşıyıp taşımayacağını düşünmeden kıçıma soktum. Bu işi başarıp başaramayacağımı da bilmiyordum. Doğruldum, pantolonumu çektim, işler yolundaydı, rahatsız değildim. Gitmeden önce adım Ignace Galgani dedi, sağ ol kelebek. Dega'nın yanına döndüm ve onu kenara çekip durumu anlattım. Çok ağır değil ya, hayır, öyleyse konuşmayalım bir daha. Bir yandan tüyüp yakalanlarla mümkünse Julot ya da Guyotte ile ilişki kurmaya çalışıyorduk. Bilgi edinme peşindeydik. Nasıldı oraları, nasıl bakılıyordu tutuklulara? Bir dostla birlikte kalabilmek için neler yapmak gerekliydi vesaire. Bir rastlantı sonucu garip bir adama, eşine az rastlanan türden birine tosladık. Kürek cehenneminde dünyaya gelmiş bir Korsikalıydı. Babası orada gardiyandı ve anasıyla birlikte Salut adasında yaşıyordu. Üç adadan biri olan Royale adasında dünyaya gelmişti. Diğer iki ada Saint Joseph ve Şeytan adasıydı. Ve kaderin bir cilvesi sonucu gardiyan oğlu değil de kürek mahkumu olarak aynı yere dönüyordu. Hırsızlık suçundan 12 yıl kürek cezasına çarptırılmıştı. 19 yaşındaydı. Aydınlık yüzlü, açık renk ve dost yüzlü bir çocuktu. Dega ile kazaya uğradığını hemen anladık. Çevreyi pek az biliyordu ama bizi nelerin beklediği konusunda her türlü bilgiyi verebilecek kadar faydalıydı. 14 yıl geçirdiği adalardaki hayatı anlattı. Örneğin dadısının altın miğferin güzel sözleri uğruna Butte'de bıçakla düelle yaptığı Guyana düşen ünlü bir haydut olduğunu söyledi. Bize çok değerli öğütler de verdi. Kaçmak istiyorsak kıtadan kirişi kırmalıydık. Çünkü adalardan tüymek imkansızdı. Sonra tehlikeli damgasını da yememeliydik. Böyle bir damgayla ilk varacağımız liman olan Saint-Laurent-de-Moroni'de hemen hücreye tıkılabilirdik. Hem de uzun bir süre ya da hayat boyu. Genellikle kürek mahkumlarının %5'inde az adalara nakledilebilirdi. Diğerleri Amerika kıtasında kalırlardı. Adalar çok daha sağlıklıydı. Oysa Dega'nın anlattığı gibi kıta her çeşit hastalık, ölüm, cinayet vesaire ile insanın kanını yavaş yavaş emen bir iğrençlik, bir rezalet yuvasıydı. Dega ile adalara nakledilmeyi umuyorduk. Ama gırtlağımda bir düğüm oluştu. Ya tehlikeli diye mimlenirsem? Müebbet hapis cezası, tribülort ve müdür olayıyla hapı yutmuştum anlaşılan. Günün birinde bir söylenti dolaştı. Her ne sebeple olursa olsun devire gitmemeliydik. Çünkü yolculuğa katlanamayacak kadar güçsüz olanlar zehirlenerek öldürülüyorlardı. Bu söylentinin palavra olması gerekiyordu. Gerçekten de tutuklulardan Parisli Herakles La Passe düşüncemizi doğruladı. Revirde bir zehirlenme olmuştu ama revirde çalışan kardeşi adamın neden zehirlendiğini Francis anlatmıştı. Revirde intihar eden herif ünlü bir kasa hırsızıydı. Ve söylentiye göre 1. Dünya Savaşı'nda Fransız gizli servisleri hesabına Cenevre ya da Lüzan'daki Alman elçiliğini soymuştu. Kasadan çıkardığı büyük önem taşıyan vesikaları da Fransız gizli ajanlarına teslim etmişti. Bu iş için aynasızlar onu 5 yıllık mahkumiyetini çektiği cezaevinden çıkarmışlardı. 1920 yılından sonra da herif yılda bir ya da iki iş görüp rahat rahat yaşıyordu. Her yakalanışında Fransız Milli Emniyetine gözdağı veriyor, onlar da kasa hırsızını hemen salıveriyorlardı. Ama bu kez evdeki hesap çarşıya uymamıştı. 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Bizlerle birlikte Guyana sürülmesi gerekiyordu. kafileye katılmamak için hasta numarası yapıp revire yatmıştı. Yine de Fransız Lepasse'nin kardeşine göre bir siyanür hapıyla da hesabı tamamlanmıştı. Artık Fransız Milli Emniyeti ve çelik kasalar rahat bir uyku çekebilirlerdi. Kimi gerçek, kimi palavra ama bir sürü hikayeyle doluydu bu avlu. Her neyse dinliyorduk bütün anlatılanları, vakit geçiyordu böylece. Gerek avluda, gerekse hücredeyken kenefe gidersem para dolu tüpleri koruyabilmek için Degay'ı da yanıma alıyordum. İşimi görürken önümde duruyor ve beni meraklı bakışlardan gizliyordu. Bir tüp çok belalı işte. Üstelik bende iki tane vardı. Galgani'nin hastalığı da gitgide artıyordu. İşin burasında hala çözemediğim bir sır var ki onu nakletmek istiyorum. İkinci soktuğum tüp hep sonradan çıkardı. İlk soktuğum da hemen önceden. Karnımda nasıl bir dönüş yapıp sıralarını koruyorlardı bilmiyorum ama böyleydi işte. Dün berberde tıraş olurken Klosiotu'yu öldürmek istediler. Kalbinin yakınına iki bıçak yedi. Bir mucize sonucu ölmedi, kurtuldu. Dostlarından biri aracılığıyla hikayeyi öğrendim. Oldukça meraklıydı. Bir gün ayrıntılarıyla anlatmayı düşünüyorum. Bu cinayet bir hesaplaşmaydı aslında. Klosiotu'yu öldüremeyen adam ise 6 yıl sonra yediği mercimeğe konan potasyum bikromat yüzünden Gayenne'ye de can verecekti. Hem de korkunç acılar içinde. Otopsi sırasında doktora yardım eden hasta bakıcı 10 santimetre uzunluğunda bir bağırsak parçası göstermişti bize. Bu kadarcık bir parçada tam 17 delik vardı. 2 ay sonra da bu adamın katili hasta yatağında ölü bulundu. Kimin tarafından öldürüldüğü ise asla ortaya çıkmadı. Saint Martin Dere'ye geleli 12 gün oluyordu. Kale tıklım tıklım doluydu. Gece gündüz kaleyi çevreleyen yolda nöbet tutuluyor. Duşta yıkanırken iki kardeş arasında korkunç bir kavga çıktı. Köpekler gibi dövüştüler. Biri bizim hücreye kondu. Adı André Billard. Cezalandıramazlar diyor bana. Çünkü suç cezaevi yönetmenliğinin. Gardiyanlar her ne pahasına olursa olsun iki kardeşi karşılaştırmama emri almışlar. Kardeşlerin hikayesi öğrenildiğinde bu emrin nedeni anlaşılıyor. André epey parası olan yaşlı bir kadını öldürmüştü. Mangırı da kardeşi Emil'e saklıyordu. Emil'e hırsızlık suçundan yakayı ele verip 3 yıl yedi. Bir gün diğer tutuklularla koğuşta yatarken kendisine sigara parası göndermeyen kardeşine iyice bilendi ve her şeyi ağzından kaçırdı. André'yi inim inim inleteceğini söyledi. Çünkü yaşlı kadını öldüren kendisi değil André'ydi. O sadece parayı saklıyordu. Dışarı çıktığında kardeşine 5 kuruş bile koklatmayacaktı. Tutuklulardan biri yemedi, içmedi, duyduklarını cezaevi müdürüne yetiştirdi. İş fazla uzamadan André enselendi ve iki kardeş ölüm cezasına çarptırıldı. Sen cezaevinin idam mahkumları bölümünde yan yana iki hücreye yerleştirildiler. İkisi de ölüm cezasının müebbete çevrilmesi için dilekçe vermişti. 43. gün Emil'inki kabul edildi, André'nin isteği ise reddedildi. Yine de André'ye acıdıklarından Emil ölüm cezasından başka yere nakledilmedi. İki kardeş her gün ayakları prangalı birbiri ardından yürüyüşe çıkarıldı. 46. gün sabahın 4:30'unda André'nin hücre kapısı açıldı. Cezaevi müdürü, zabıt katibi, André'nin kellesini isteyen savcı, herkes hazırdı. İnfaz saati gelip çatmıştı. Tam müdürün konuşmaya hazırlandığı sıra André'nin avukatı peşinde başka biriyle koştu geldi ve müdüre bir kağıt uzattı. Herkes koridora çekildi. André'nin gırtlağı öylesine büzülmüştü ki tükürüğünü yutamıyordu. Mümkün değildi. İnfazı başladıktan sonra durdurmak. Durduruldu oysa. Ancak ertesi gün saatlerce süren merak ve korkudan sonra André infazdan bir gün önce Cumhurbaşkanı Daumier de Gouffort tarafından öldürüldüğünü öğrendi. Daumier hemen de ölmemişti. Avukat bütün gece kliniğin önünde nöbet tutmuş. Ayrıca Adalet Bakanı'na da durumu haber vererek başkan infaz saatinden önce ölürse 4:30-5 arası icra yetkisine sahip en yüksek kişinin yokluğundan ötürü infazın geri bıraktırılmasını isteyeceğini bildirmişti. Daumier 4:02 geçe öldü. Avukat durumu Adalet Bakanlığı'na haber verip infazın geri bıraktırılması gerektiğini bildiren yazılı emri taşıyan memurla birlikte taksiye atlamış ancak André'nin hücre kapısının açılmasından 3 dakika sonra yetişebilmişti. İki kardeşin cezası müebbet hapse çevrildi. Yeni başkanın seçileceği gün avukat Versailles Sarayı'na koştu. Albert Rebrun'un seçildiği anlaşılınca yeni başkanı af talebini sundu. Bir başkan kendisine sunulan ilk af dilekçesini hiç geri çevirmemişti. Revlon kağıdı imzaladı diyerek sözünü bitirdi. Andre işte böyle dostum. Cap canlı ve sapasağlam Güva'nın yolunu tuttum. Giyotinden kurtulan bu adama bakıyor ve bütün çektiklerimin karşımdakinin katlandığı işkenceler yanında hiç kaldığını düşünüyordum. Yine de onunla hiç dostluk etmedim. Parasını çalmak için zavallı bir ihtiyar kadını öldürdüğünü düşünmek midemi bulandırıyordu. Üstelik talihin sonuna kadar da yaver gidecekti. Daha sonra San Jose adasında kardeşini öldürdü. Kürek mahkumlarından birçoğu da bunu gördü. Emil bir kayanın üzerinde ayakta durmuş oltayla balık avlıyor ve yaptığı işten başka şeyi düşünmüyordu. Güçlü dalgaların gürültüsü bütün diğer sesleri örtüyordu. Andre arkadan kardeşine yaklaştı. Elinde 3 metre boyunda kalın bir bambu vardı. Kardeşinin sırtına dayayıp itmesiyle suya düşürmesi bir oldu. Emil'in balık avladığı yerde köpek balıkları kaynıyordu. Emil az sonra onlara yem olmuştu bile. Akşam içtimağında görünmeyince kaçtığına hükmedildi ve kayıtlara öyle geçti. Bir daha da söze edilmedi. Sadece adanın yukarısında Hindistan cevizi toplayan 4-5 kürek mahkumu olayı izleyebilmişti. Tabii görevlilerin dışında herkes durumu öğrendi. Bir daha da Andre Billard'ın başı derde girmedi. İyi davranışından ötürü bulunduğu yerden tahliye edildi. Saint Vincent de Morine'de imtiyazlı bir hayat sürüyor. Tek başına küçük bir hücrede yaşıyordu. Günün birinde kürek mahkumlarının biriyle dalaştı ve hileyle adamı hücresine davet etti. Kalbine bir bıçak sokarak öldürdü. Meşru müdafaa halinde cinayet işlediği kabul edildi, beraat etti. Güyan'daki kürek cehennemi kaldırıldığında yine hep iyi davranışından ötürü cezasının geri kalan bölümü bağışlandı. Saint Martin Dere tutuklu doludur. Bunlar iki bölüme ayrılırlar. 800 çok çok 1000 kadar kürek mahkumu ve 900 sürgün. Kürek mahkumu olmak için önemli bir şey yapmak, hiç olmazsa büyük bir suç işlemek gerekir. En hafif ceza 7 yıldır. Kademeli olarak müebbete kadar gider. Ölüm cezası bağışlanan bir mahkum müebbete çarptırılır. Sürgünlerin ise durumu daha değişiktir. 3 ila 7 sabıkası olan bir adam sürgün edilebilir. Bunların tümünün doğru yola dönmesi imkansız birer hırsız oluşu, toplumun kendini koruma gereğini duymasını doğururlar. Yine de uygar bir ulus için ikinci derecede bir sürgün cezasına başvurmak utanç vericidir. Sık sık ele geçtikleri için beceriksiz sayılabilecek küçük hırsızlar vardır ki bunlar sürgüne gönderilirler. O çağlarda sürgüne gitmek müebbetten farksızdı. Oysa hırsızlıkla geçirdikleri hayat boyunca 10 bin franktan fazlasını çalmamışlardır bile. İşte bu nokta Fransız uygarlığının en büyük saçmalığıdır. Bir ulus toplumun başını ağrıtan kişileri çok çabuk yok etmek ve onlardan hemen öç almak hakkına sahip değildir. Bu adamlar insanlık dışı cezalara çarptırıldıktan çok tedavi edilmesi gereken kişilerdir. Saint Martin Dere'ye geleli 17 gün oluyor. Bizi kürek cehennemine götürecek geminin adını da öğrendik. Le Martin. 1870 mahkum taşıyacak. 8 ya da 900 kürek mahkumu bu sabah kale avlusunda toplandı. Bir saatten beri onar kişilik dizler halinde avlunun dikdörtgenini dolduruyoruz. Bir kapı açıldı, bildiğimiz gardiyanlardan çok daha değişik giyimli adamlar göründü. Gök mavisi asker üniformasını andıran giysiler var sırtlarında. Üstelik bu giysiler çok da iyi dikilmiş. Ama hem jandarmalar hem askerden farklı bu adamlar. Hepsinin belinde enli kemerler var. Bu kemerlerden birer tabanca kılıfı sarkıyor. Silahın kabzası açıkta. Sayıları aşağı yukarı 80. Bazılarında sırmalı şeritler var. Derileri güneşten yanmış, 35 ile 50 arası her yaştan adam var işlerinde. Yaşlılar kendilerini önemseyip şişinerek göğüs kabartan gençlerden daha sevimli. 80 kişilik grubun kurmay başkanlığına Saint Martin Dere'ye kalesi müdürü bir jandarma albayı. Sömürge kılığında 3-4 doktor ve beyaz cübbeli iki papaz refakat ediyor. Jandarma albayı eline bir huni alıyor ve ağzına götürüyor. Hazır ol. Komutu bekliyoruz. İlgisi yok, bağırıyor. Hepiniz bu uyarıyı dikkatle dinleyiniz. Şu dakikadan sonra yönetim merkezi Ceyhan'a olan Fransız Güyan'ı cezaevi yönetmenliğini temsil eden Adalet Bakanlığı yetkililerinin sorumluluğu altına giriyorsunuz. Sayın Binbaşı Barrot, burada hazır bulunan 816 hükümlüyle listelerini bize teslim ediyorum. Hepsinin burada bulunup bulunmadığına bakar mısınız? Hemen yoklama başlıyor. bilmem kim, burada bilmem kim, burada vesaire. Yoklama 2 saat sürüyor, eksik yok. Sonra törenin tamamlanması için ortaya getirilen küçük bir masa üzerinde devir teslim işlemine ve imzaların atılmasına geçiliyor. Binbaşı Barot'ta albayınki kadar sırma var. Ama sırmaların rengi altın sarısı. Oysa jandarma kuvvetlerinde sırmaların rengi gümüşü. Bu kez Huni'yi o ağzına götürüyor. Hükümlüler, artık böyle çağrılacaksınız. Hükümlü bilmem kim ya da şu numaralı hükümlü. Kaç numaralı hükümlü olduğunuzu da yakında öğreneceksiniz. Bundan böyle küreye mahkum edilenlerin özel yasalarına, özel yönetmenliğine, gerektiğinde sizinle ilgili kararlar almaya yetkili iç mahkemelerin yetkisine bağlısınız. Bu bağımsız mahkemeler kürekte işlediğiniz suçlar yüzünden sizi ölüm cezasından basit hesap cezasına kadar her çeşit mahkumiyete çarptırabilir. Tabii bu hapis ya da hücre cezaları yönetmeliğine bağlı çeşitli yerlerde uygulanır. Karşınızda gördüğünüz üniformalı kişilere mubassır denir. Kendilerine bir şey soracağınız zaman mubassır bey diyeceksiniz. Yemekten sonra hepinize gerekli giysilerle dolu bir denizci torbası verilecek. Torbanın içinde her şey var. Başka eşyanız olmayacak. Yarın Lamartin gemisiyle yola çıkıyorsunuz. Birlikte yolculuk edeceğiz. Uzaklara gideceğinize üzülmeyin. Güyana'da yaşamak Fransa'da hücre cezası çekmekten iyidir. Konuşabilir, oyun oynayabilir, şarkı söyleyebilir, sigara içebilirsiniz. Davranışlarınızda bir kötülük görülmezse başınız derde de girmez. Kişisel çekişmelerinizi çözümlemek için Güyana varmayı beklemenizi istiyorum. Yolculuk sırasında disiplin çok sağlam olmalı. Bunu anlayacağınızı umarım. Aranızda yolculuğa dayanamayacak kadar bitkin olanlar varsa revire çıksınlar. Yolculuğa katılacak doktorlar tarafından muayene edileceklerdir. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. Tören sona ermişti. Söyle bakalım Dega, ne düşünüyorsun? Üstesinden gelinmesi gerekli en büyük tehlikenin öteki kürek mahkumları olduğunu söylerken haklıymışım kelebek. Kişisel çekilmişmelerinizi çözmek için Güyana varmayı beklemenizi istiyorum sözleri her şeyi anlatmaya yetiyor. Orada ne cinayetler oluyor kim bilir? Hiç sıkma tatlı canını, bana güven. Fransız Le Passe'yi bulup sordum. Kardeşin yine revirde mi çalışıyor? Evet dedi, azılılardan değil o. Sürgün edilenlerden. Kendisiyle en kısa zamanda toplantı kur. Sana bir neşter versin. Para istiyorsa fiyatı söylesin. Hemen öderim. 2 saat sonra sapasağlam çelik saplı bir neşter edinmiştim. Tek hatası biraz fazla uzun olmasıydı ama oldukça tehlikeli bir silahtı. Avlunun ortasındaki tuvaletlerin yakınında oturdum. Birini yollayıp Galgani'yi çağırttım. Tüpünü geri vermek istiyordum. Ama 800 kişiyle dolu büyük bir kargaşalık içinde bu avluda adam bulmak çok güçtü. Buraya vardığımızdan beri ne Julot'u görmüştük, ne Giotto'yu, ne de Suzini'yi. Ortak bir yaşantının faydaları, yepyeni bir toplumda yaşamak, konuşmak, o topluma bağlı bulunmak, eh buna toplum adı verilirse. O kadar çok söyleyecek, dinleyecek, yapacak şey var ki, insan düşünecek zaman bile bulamıyor.